gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun olduğu için.
Hayatın sesleri. ...2017'nin bu ilk pazartesi gününde ilk Hayatın Sesleri programından başkentten selamlıyoruz yine siz sevgili dinleyenlerimizi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. Evet, yeni bir yıl, yeni bir umut demek sevgili dinleyicilerimiz. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir yıl olsun istiyoruz 2017. 2017 boyunca Hayatın Sesleri'ni sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırlayacaklar. Bugün kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nde bu yılda çok farklı alanlardan sesler, renkler, dokular siz sevgili dinleyenlerimizle buluşmaya devam edecek. Geçen yıllarda olduğu gibi güncel konuları sizlerle paylaşmaya devam ederken çok farklı bölümlerimiz de olacak sevgili dinleyicilerimiz. Her pazartesi UNESCO Türkiye Komitesi işbirliğiyle hazırladığımız Dünya Bir Hazine adlı köşemiz olacak. Bu köşemizde dünyanın ve daha ağırlıklı olarak ülkemizin kültürel miraslarını, kültürel zenginliklerini paylaşacağız siz sevgili dinleyenlerimizle. Yine pazartesi günleri şu hayatın stresinden, karmaşasından birkaç dakikalığına da olsa kaçıp Tülin Şen Altınlı'nın yıllar önce radyomuz için kaleme aldığı Sözler ve Düşler bölümünde kelimelerin sıcaklığında kalbimizi ısıtacağız. Salı günleri bildiğiniz bir bölümümüz sadece günü değişerek devam edecek. Cuma günleri dinlemeye alıştığınız dünden kalanlar artık Salı günleri programımızda yer alacak ve biz yine dünden bize kalan tarihi değerlerimizi öğrenmeye devam edeceğiz. Evet, salı günkü sihirli sözcüklere ne oldu diyorsanız, çarşamba günü ise yine bildiğiniz o sihirli sözcükler bizlerle birlikte olacak. Bu köşemizde yine Türkçenin o muhteşem tadına doyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Perşembe günü ise yine yeni bir bölümümüz başlıyor. Öze yolculuk. Ölüm ve doğum arasında geçen uzun ince bir yolculuk bu hayat ve biz bu yolculukta ne yaşıyor olursak olalım aslında bir arayış içerisinde kendimizi arıyoruz. İşte bu bölümümüzde Kur'an-ı Kerim'i temel alarak özümüze giden bu yolu arayıp keşfetmeye çalışacağız. Cuma günü ise iki yeni bölümümüz başlıyor. İlki Türklerde spor kültürü. Orta Asya'dan bu yana Türklerin yaptıkları sporlar, spor hayatımıza damga vuran Türk sporcular ve spor kültürü adına sahip olduğumuz zenginlikler bu bölümümüzün konularını oluşturuyor. Cuma gününün diğer devamlı köşesi ise lezzet hikayelerinden oluşacak. Anadolu'nun eşsiz lezzetleri, hikayeleri, efsaneleri, yapım şekilleri, gelenekler ve göreneklerimiz içerisinde aldıkları rolleriyle mikrofonlarımızda olacak. Evet, programımızda yer alacak bütün bölümleri, konuları siz sevgili dinleyicilerimize paylaştıktan sonra bu bölümlere sizlerin de dahil olabileceğinizi hemen hatırlatalım. Bunun için bizlerle iletişime geçebileceğiniz adreslerimiz ve telefonlarımız şöyle: 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı program boyunca arayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da bizlere ulaşabilir, programımıza katılabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta eleştirilerinizi bizlerle paylaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz. Her zaman olduğu gibi.
Sen dalgalanmaktaydın elvan elvan. O yüzden üstten tam olarak hissedemedin sen içimi. Hala aklımdan açınıyor alaycı kahkaha. Haberin yoktu henüz zilvesinden aşkım. Sarsılmıyordun hiç ay tutulmasında. O kadar taşkın, o kadar açtın ki düşmen kaçırılmazdı arzın ortasında. Pişman olduğun zaman, zevke doyduğun zaman, huzur bulduğun zaman dönebilirsin. Pişman olduğun zaman, zevke doyduğun zaman, huzur bulduğun zaman dönebilirsin. Ben yine burada olacağım, yaraları saracağım. Cilvesinden aşkın sarsılmıyordun hiç ay tutulmasında. O kadar taşkın, o kadar açtın ki düşmen kaçırılmazdı arzın ortasında. Pişman oldun zaman, zevke doydun zaman, pişman oldun zaman, zevke doydun zaman, huzur buldun zaman dönebilirsin. Ben yine burada olacağım, yaraları saracağım, seni anlayacağım. Ben yine burada olacağım, yaraları saracağım,
anlayacağım. 15:14'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Zaman hızla akıp geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bir yıl daha bitti. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovaladı ve takvim yaprakları birer birer düşüp tükendi sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir yıl daha bitti böylece. Geçmiş tarihiyle takvim yaprakları arasında artık insanların geçmişlerini, yaşadıklarını, geleceklerini değerlendirmek için kurdukları düzen, yani takvimler, şimdilerde artık evimizin duvarlarından inip ceplerimizdeki telefonlara sıkıştırılan takvimlerden söz edeceğiz bugün. Renk renk, çeşit çeşit şekilleri ve içerikleriyle de bir nevi külliyat oluşturan zenginliğimizi konuşacağız. Telefon hattımızda takvim araştırmacısı ve koleksiyoner Sayın Haldun Cezayirlioğlu var. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyi
teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi yıllar diliyoruz. Zaman hızla akıp geçiyor dedim. Gerçekten cuma günü vedalaştık dinleyicilerimizle. Yeni yılda birlikte olmak üzere vedalaştık. Ama bugün takvimler ayın ikisini gösteriyor. Haftanın ilk pazartesi günündeyiz. Hızla akıp geçiyor takvimler dedik ama takvim nereden, nasıl doğdu? Takvimi ilk kimler kullanmış? Neler söyleyeceksiniz bize Sayın Haldun Cezayirlioğlu?
Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün de yani 365 gün, 2 günlük tüketmek üzereyiz. Bir gün zaten tüketelim de buçuk günü de tüketmek üzereyiz.
2018'e 363 gün kaldı.
363 gün kaldı. Yani o kadar zaman hızlı geçiyor ve takvimleri öyle hızlı tüketiyoruz ki hiçbir şeyin farkına da varmadığımız anlar oluyor. Şimdi sorunuzla devam etmek istiyorum. Takvim aslında hani kelime anlamında başlayayım da insanların biraz daha bilgisini çekmek adına takvim Arapça bir kelime olup doğrultmak anlamında. Yani doğrultmak, neyi doğrultmak? Vakti doğrultmak, vakti hizaya sokmak gibi anlamakta fayda var aslında. Bizim dilimizde takvim olarak kullandığımız bu kelime. Takvim başlangıcı ise nereden gelmiştir, niye ihtiyaç duyulmuştur derseniz şöyle özetleyebilirim kısaca. Yani doğanın bir döngüsü var, tabiatın bir döngüsü var, zaman içinde dönüyor. Yani aylar, günler dönerken, mevsimler dönerken insanın ihtiyacı olan yiyeceğin, içeceğin, toplaması gereken ihtiyacın da bir döngüsü dolaşıyor. İnsanoğlu bakmış ki güneşin olduğu yıllarda işte verim daha çok. Güneşin olmadığı zamanlarda adına kış dediğimiz zamanlarda avcılığın daha müsait. İşte sonbaharda biraz daha şeyi devşirmenin zamanı, hasatı yapmanın zamanı. İlkbaharda başka işte hayvanların dünyaya gelme zamanı gibi. Böyle kendi içinde döngüden, yılların içine geçen tecrübelerden bir takvim ihtiyacı doğmuş. Yani insanoğlu bir ihtiyaçtan takvimi ortaya çıkarmış. Bilmek istemiş ki ben ne zaman ekmeliyim, ne zaman toplamalıyım, ne zaman ava gitmeliyim gibi doğal ihtiyaçlardan takvim çıktığına inanmamız gerekiyor. Ve bu ihtiyaçtan dolayı da takvimi özellikle de bu günümüzde ihtiyaç hası olması bile ilk çağlar demeyelim ama İnsanlığın böyle tecrübeli geçtiği yıllarda takvime büyük ihtiyaç hissedilmiş.
Evet. Peki Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimlerden de söz eder misiniz bize lütfen?
Türkler çok çeşitli takvimler kullanmışlar. Yani en eski takvimlerimiz ve de bugün başka ülkelerin de adına sahiplenmiş takvimimiz var. 12 hayvanlı takvim dediğimiz bir hayvan takvim türümüz var. 12 hayvanlı takvim diyoruz.
En eski takvim herhalde değil mi efendim?
Efendim?
En eski takvim.
En eski takvimlerden birisi evet. Evet. Yani Türklerin kullandığı zaten en eski fakat takvim tarihinde de en eski takvimlerden birisi.
Evet.
Yani Türklerin kullandığı 12 hayvandan eski takvimler de var fakat Türk tarihinin en eski takvimi 12 hayvanlı takvim. Ve bunun da adı üzerinde anlıyorsunuz zaten daha böyle yerel bir hayatı, daha bir ilkel hayatı, daha bir böyle üretici hayatı bahseder yanı var. Daha sonra Türkler başka takvimleri de kullanmaya başlamışlar. Mesela Celali takvimi diye takvimimiz var. O da Melikşah zamanında 1079 başlangıç yılı. Onu kullanmışız. Yani Anadolu'ya gelmeden, gelir gelmez kullandığımız takvimlerden biri de o. Sonra Hicri takvimle tanışmışız, Hicri takvimini kullanmaya başlamışız. Sonra da işte Miladi takvime dönmüşüz, Miladi takvim kullanıyoruz. Ama bu süreç içinde ülkemizde, Anadolu'da, Türkiye'de yaşayan değişik kültür gruplarının da takvimleri var. Onlar da zaman içinde kullanılmış. Yerel de olsa değişik takvimlerin kullanıldığına da şahit olmaktayız.
Evet. Peki efendim sizin koleksiyonerliğiniz nasıl başladı? Neden başladı? Tüm bunları meraktan mı acaba?
Aslında şöyle. Ben bir memur çocuğuyum. Çocukluğumda küçük bir kasabada doğup büyüdüm. O süre içinde ailemize çok şeklinde takvim girme şansı oldu. Gerek bankaların, gerek şirketlerin, gerekse ismini telaffuz edemediğim başka kurumsal şirketlerin. Bu takvimlerin, o yıllardaki takvimlerden bahsediyorum. Tabii ben 60'lı yıllardan bahsediyorum. Yani şu anda yaşım 60. 60'lı yılların takvimden bahsediyorum. 65'li yılların takvimden. O naiflik, o güzellik, o zariflik bugün tabii bulmak mümkün değil ama işte o beni cezbeden nokta oydu. Takvimlerin zenginliği, üzerinde yazan bilgiler, Yani hani hayat bugün Google'a döndü diyelim, adını verdik ama arama motorlarında bulduğumuz birçok şeyi biz o gün takimlerde buluyorduk. Hoşumuza da gidiyordu. Cemreleri duymak, Nevruz nedir okumak, Erbain, Hamsin. Hani aklımıza bugün çoğu insanımızın bilmediği bu kelimelerle haşır neşir olmak beni mutlu ederdi. Ben o günlerden başlamıştım takvim toplamaya. Bugüne geldiğimizde gerçekten büyük bir takvim koleksiyonuna sahip olmuş oldum.
Evet. Peki o geçen zaman içerisindeki değişimi de çok iyi gözlemlediniz herhalde. Görsel olarak da değiştiğini söyleyebiliriz herhalde. Çünkü yapraklı yani, takvimlerimiz vardı, resimli takvimler. Evet. Şimdiye geldiğimizde neler söyleyeceksiniz? Ne gibi farklılıklar var?
Vallahi ben hani bu yıl başında eşime dostuma mesaj atarken şu cümleyi kullanmıştım. Herkese eski güzeller, eski takvimlerin güzelliğinde yeni yıllar diliyorum demiştim. Bu cümlenin içinde zaten ne demek istediğim çok belliydi. Eski takvimler çok güzeldi gerçekten. Çok şirindi, çok naifti, çok hoştu. Şimdi takvim diye zaten kimin evinde var bilmiyorum. Hani desem yalan olmayacak, benim evimde bile şu anda takvim yok. Takvim olsa şimdi ne olacak? İşte tek bir karton olacak. Karton üzerinde de artık hani geleneksel hale gelmiş o 3 ayı gösteren takvimler, denizli takvim dediğimiz takvimlerden var. Oysa çocukluğumuzda veya 15-20 yıl önceki hayatımızda yaşadığımız o takvimleri bulmak, duvara asmak artık mümkün olmuyor. Zaman mı bunu gerektirdi? Yoksa biz her şeyi unuttuğumuz gibi takvimleri de mi unuttuk? Onu sizin takdirinize bırakıyorum.
Evet, ama hala da var. Zaman zaman da olsa karşılaştığımız o yapraklı
nadir,
takvimler,
evet. Tabii, doğru.
Resimli
nadir, evet.
Takvimler. İşte evet. Onlarla da geçmişe birazcık sahip çıktığımızın göstergesi olabiliyor.
Evet.
Peki, ama, buyurun.
Ama asıl olmayı, pardon sözünüzü kestim.
Estağfurullah,
hani,
buyurun efendim.
Duvar takvimleri belki var, hani çok nadir de olsa elbette var. Ama hani cepin takvimlerin bir çeşidi olan ve bir zamanlar gerçekten en önemli takvim çeşitlerinden biri olan cep takvim dediğimiz bir takvim türünü artık kimsenin cebinde görmek mümkün mü bilmiyorum. Yani buna şahit olmak bugün de bu devirde artık mümkün değil. Cep takvimlerini zaten kaldırdık. Cep takvim kullanılmaz oldu. Yerine ceplerimize başka şeyler taşımaya başladık ceplerimizde.
Evet. Peki siz neler keşfettiniz bu koleksiyonerliğiniz sırasında? Nelerden etkilendiniz örneğin? Sizi en çok neler etkiledi?
Mesela ben en çok etkilen güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Halk takvimi diye bir şeyimiz var biliyorsunuz. Kültürümüz var. Folklor bilgimiz var. Halk takvimi. Bunun güzelliğini fark ettim ve doğruluğunu fark ettim. Onu da işte en başta söylediğim söz zaten. Takvimler yılların, insanların yıllarca edindikleri tecrübelerinin bir simgesi, bir dili. Takvim onu işaret ediyordu. Halk takvimdeki o az önce bahsetmeye çalıştığım 3-5 kelimeyi isterseniz yeniden telaffuz etmek isterim.
Buyurun lütfen.
Koç katımını duydunuz mu, bilir misiniz ne olduğunu bilmem ama koç katımı.
Evet.
Nevruz, belki tabii ki en yaygın kullanılabilen Nevruz, Erbain, Hamsin, Berdelacuz, Koca Karı Soğuğu, Apirlin Peşi, Hıdrelle, Cemre, Sitte-i Sivir. Bu deyimler, bu sözler benim takvime olan inancımı ve takvime olan güzelliğimi sağladı. En azından bunları bilmiş olmak, en azından bunlarla tanışmış olmak benim takvimle olan ilgimin bana kazandırdığı en büyük kaynaktır diye düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Haldun Cezayirlioğlu. Sizin de az önce
söylediğiniz
gibi eski takvimlerin güzelliğinde iyi yıllar, mutlu yıllar diliyoruz biz de size.
Hepimize.
Yeniden
hepimize.
Birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun,
teşekkür
var olun.
Ediyorum.
Biz de bulduğumuz o eski takvimlerle birazcık nostalji yaşayabiliriz belki. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
Görüşmek üzere. Teşekkürler.
karşıma, aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zaman. Sen kalk, geç karşıma, aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zaman.
Bir hazine. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni köşelerimizden biriyle daha birlikteyiz. Bu köşede UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz bizlerle birlikte olacaklar. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Evet, bu köşemizde ülkemizin ve dünyanın ama özellikle ülkemizin kültürel miraslarını ve zenginliklerini konuşacağız. Şimdi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı dedim ama öncelikle bir UNESCO'dan bir başlayalım isterseniz. Ondan sonra zaten hepsini sırayla konuşacağız. Nedir UNESCO? Ne zaman, niçin kurulmuştur? Türkiye nasıl dahil olmuştur UNESCO'ya?
Efendim, öncelikle UNESCO Türkiye Milli Komisyonumuzu programımızın bir parçası yaptığınız için ve şahsen beni de davet ettiğiniz için sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz.
Hayırlı bir yıl diliyorum sizlere de, dinleyicilerimize de.
Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
Efendim, UNESCO biliyorsunuz 20. yüzyılda insanlık iki büyük savaş yaşadı. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda insanlık neden savaşıyoruz ve bu büyük yıkımları, bu büyük acıları neden yaşıyoruz üzerinde tekrar değerlendirmek istedi bu konuyu. Ve ilk defa Londra'da yapılan bir toplantıyla UNESCO adı altında, yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu adıyla bir organizasyon kurmayı, Birleşmiş Milletler çatısı altında insanlığın savaşsız bir dünya yaratmasını buradan desteklemeyi hayal ettiler. Şöyle bir sloganla başladı süreç. Nasıl ki savaşlar insanın dimağında oluşuyorsa, barış kültürü de insanların dimağında oluşur. O zaman biz insanlık olarak barış kültürünü destekleyecek bir dünya yaratalım. Bu çok güzel bir idealdi ve 1945 yılında Türkiye'de dönemin hükümeti, Milli Eğitim Bakanı, çok motive oldular buna ve Londra'daki bu konferansta 1945 yılında UNESCO sözleşmesi
imzalandı.
Hazırlandı. Evet. İlk 20 devletin bu sözleşmeyi kabul etmesi durumunda da yürürlüğe girecekti. Türkiye 10. sırada sözleşmeye taraf oldu ve yani bir anlamda UNESCO denilen bu yapıyı kuran devlet olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla hemen peşinden de bizim Milli Komisyonumuz 49 yılında kuruldu. Yani UNESCO'nun 1946 yılında kurulmasından 3 yıl sonra Milli Komisyonumuz kuruldu. Dünyanın en eski, en köklü milli komisyonlarından biz biriyiz. Dolayısıyla bununla hani gurur duyuyoruz.
Elbette.
Hem ülkemizin barış kültürünün inşası için kurulmuş bir kurumun bir parçası olmasından başlangıçta hem de onun milli komisyonu olarak son derece anlamlı ve değerli buluyoruz, deneyimli buluyoruz ülkemizi bu açıdan.
Buyurun efendim.
Dolayısıyla hani böyle bir köklü kurumun varlığı ve çalışmalarını sürdürmesi yanında üzüntümüz şu ki insanlık olarak hepimiz biz 45 yılında insanlığın dimağında barışı şekillendirelim diye yola çıkmıştık. Uzun bir soğuk savaş dönemi yaşadık. Onun peşinden bölgesel karışıklıklar, karmaşalar başladı. Onun peşinden terörizm insanlığın her bölgesini, hı hı. Yani sadece şu günlerde bizim canımızı yakıyor ama dünyanın pek çok bölgesinde terör hareketleri var. Ve bu terör hareketlerinin sonucunda da arzu ettiğimiz barış oluşmadığı gibi yerel iç savaşlar veya çeşitli şekillerde terörle mücadele şeklinde bu barış idealini insanlığın gerçekleştirememiş olduğunu görmek ayrıca bir üzüntü konusu. Ancak yani UNESCO'nun temel düşüncesi şuydu bu sistemi kurarken. Eğer biz insanları eğitimli hale getirirsek, eğitimli insanlar ön yargılarından arınırlar düşüncesi vardı. Ön yargılarından arınan insanlar muhakemeleri güçlenir. Muhakemesi güçlendikçe refah toplumu olmaya doğru giderler. Yani hı hı. Ekonomik güçlüklerini aşarlar. Refah toplumunu yarattığımız zaman diğer kültürleri tanıma, onları görme, onlara karşı empati duyma arzusu güçlenir. Dolayısıyla seyahatler artar. Dolayısıyla kültürler arasında diyalog artar. Dolayısıyla doğayı, insanı, kültürü refah toplumları yaratarak korursak savaşı da önleriz diye bir ideali vardı. Ben bu idealin yani gerçekleşebilirliğine hala inanan bir insanım. Gerçekten iyi eğitimli insanlar olursa, refah toplumları yaratılırsa ve kültürler arasında diyalog oluşursa, insanlar birbirlerini tanır ve empatiyle birbirlerine bakabilirlerse, belki şimdi değil ama gelecekte daha arzu ettiğimiz barış toplumunu inşa ederiz diye hayal ediyorum. Bu hayalimizde olmasa
umarız o hayaller zaten, gerçeğe dönüşsün. Evet. Umutlarımız gerçeğe dönüşsün bu anlamda. Peki Sayın Öcal, Türkiye Milli Komisyonu olarak bu hedefleriniz doğrultusunda pek çok çalışma yaptınız tabii ki. Birazcık da bu çalışmalardan söz eder misiniz
tabii.
Bize lütfen?
Şimdi efendim bizim tabii ki bütün programlarımız UNESCO Genel Direktörlüğü'nün programları, çalışmaları, yöntemleri ve sistemi üzerine kuruludur. UNESCO'da 5 temel sektör vardır. Bunlara sektör diyoruz, bölüm diyelim.
Evet.
Bunlardan birisi eğitim sektörü, bir diğeri doğa bilimleri sektörü, bir üçüncüsü sosyal ve beşeri bilimler sektörü, dördüncüsü kültür sektörü, beşincisi de bilgi ve iletişim sektörü diye adlandırılıyor. Hı hı. Şimdi bu 5 sektörde pek çok program ve pek çok ayrıntı var. UNESCO, yani Paris'teki genel direktörlük en temel kurum olarak 3 yapı üzerine kuruludur. Birincisi genel direktörlük ve genel direktörlük personeliyle yapılan işler. İkincisi 58 üye devletten oluşan yürütme kurulu dediğimiz kurulla yapılan işler. Bir de 2 yılda bir yapılan genel konferanslarda oluşan işler. Şimdi bütün bunları biz Milli Komisyon, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak takip ediyoruz. Onlara uygun alınmış kararların Türkiye'ye tanıtılması veya Türkiye'de uygulanması veya Türkiye'de ortaya çıkan deneyimin, birikimin, bilginin Paris'e ve dünyaya aktarılması gibi hı hı. iki boyutlu. Yani orada oluşan deneyimi Türkiye'ye, Türkiye'de oluşan deneyimi dünyaya aktarma biçiminde bir nevi geçirgenliği olan, köprü olan bir kurum niteliğindeyiz. Dolayısıyla mesela birinci programdan başlayacak olursam eğitimden, başta da söylediğim gibi UNESCO eğitimli insanlar savaşmaz ideali düşüncesi ile kurulmuştu. O zaman eğitimli insan yaratma düşüncesi vardı. Mesela nedir burada sorun? Herkes için eğitim çok önemli. EFAD dediğimiz bir sistem kurmuştu. Yani herkes okur yazar olsun, herkes eğitimli olsun, eğitimden refah toplumuna doğru geçiş süreci oluşsun. Sonra eğitimli insanlar kanalıyla ayrımcılıklar ortadan kalksın. Hani kırılgan topluluklara, bir büyük grubun içerisinde küçük gruba karşı ayrımcılık olmasın. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakımında kadın erkek arasında ayrımcılık olmasın vesaire gibi. Bunların kaldırılabileceği.
Bu alanda yaptığınız çalışmalar.
Pek çok çalışmamız var. Mesela EFE raporlarıyla ilgili bütün EFE raporlarını Türkçe'ye aktarıyoruz. UNESCO Milli Komisyonu olarak sitemize koyuyoruz. Oradan Türkiye ile ilgili görünüm, dünya ile ilgili görünümü açıyoruz. Sonra belli başlı bilimsel toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar kanalıyla bu raporları sunuyoruz. Mesela bir başka eğitim programı olarak şey var. ASP.net programımız var. Yani kardeş okullar ağı diyelim bir nevi. Bütün okullarımızı, dünya okullarını birbiriyle kardeş yaparak kültürler arasında, toplumlar arasında, okullar arasında diyaloğu artırarak ön yargıları azaltmaya çalışıyoruz. Yani bizim Milli Komisyon olarak da UNESCO olarak da temel düşüncemiz barış toplumları inşa etmek, kültürler arası diyaloğu inşa etmek ve tabii bir de doğal mirası korumak için biyolojik çeşitliliği korumak şeklinde pek çok temel programlar var. Bu temel programlar ekseninde çalışıyoruz. Eğitimin mesela hemen yanı başında yaptığımız işler, üniversitelerde UNESCO'yu iyi bilen çalışmaların yapılmasını istiyoruz. UNESCO kürsüleri ve UNITWIN ağları diye bir program var. Bununla ilgili çalışıyoruz. Son yıllarda bu programımızı güçlendirdik ve yaklaşık 2-3 yıl içerisinde 3 UNITWIN ağımız ve kürsümüz varken şimdi 11 kürsüye çıkardık filan. Böyle Türkiye'deki üniversitelerin, Türkiye'deki liselerin, okulların eğitim sistematiğimiz içerisinde kırılgan grupların, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kadınların, mesela Haydi Kızlar Okula gibi projeleri biz çok destekliyoruz. Bunları önemsiyoruz. Kadınlara yönelik ayrımcılığın her anlamda ortadan kalkmasına yönelik teşvik edici kurumlarımızla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlar var. Doğa bilimleriyle ilgili sektörümüzde, tabii bunların her birini de bir yönetim kurulu üyemizin başkanlığında ihtisas komiteleri adını verdiğimiz 15'er kişilik komiteler kuruyoruz. Bunlar komiteler ya devletin belli kurumlarından geliyor ya da üniversitelerde uzman akademisyenlerden oluşuyor. Bunlar kanalıyla raporlandırıyoruz, çalışıyoruz. Eğitimde böyle bir komitemiz var. Doğa bilimlerinde böyle bir komitemiz var. Mesela temel amacımız doğa bilimlerinde biyolojik çeşitliliği korumak.
Peki tüm bu çalışmaların denetimi kim tarafından yapılıyor?
Şimdi bizim de çalışmalarımız UNESCO'da edinilen deneyimin Türkiye'ye aktarılması biçiminde bizim temel olarak Milli Komisyon olarak rolümüz danışmanlık yapmak devletimize. Devletimizde mesela doğayla ilgili konular bazen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, bazen Tarım Bakanlığı'nda, bazen Su ve Orman Bakanlığı'nda olabiliyor. Evet. Bunlarla istişareli olarak biyolojik çeşitliliğimizi korumak açısından çeşitli orman alanlarımızın milli park ilanını, jeopark ilanını veya MAP biyosfer rezervi dediğimiz hani korunabilir biyolojik alanlara dönüşmesi ya da 72 sözleşmesi var. Bu sözleşme ekseninde doğal miras olarak tanımlanması.
Dünya Miras Sözleşmesi değil mi? 72
aynen,
sözleşmesi.
Bravo, doğru. Evet. 72 sözleşmesi. Onu hani dünya kültürel ve doğal mirasın korunması sözleşmesi olduğu için o doğal mirası da oraya entegre edebiliyoruz. Mesela bununla ilgili olarak Kızılırmak Deltası ve Tuz Gölü geçici listede, ileride onu kalıcı listeye almayı düşünüyoruz. Bunun yanında Kapadokya gibi, Pamukkale gibi karma miraslarımız var. Hem doğal hem kültürel. Bunun dışında MAP Biyosfer Rezervi diye bir program var. Camili, Artvin'deki Borçka'ya bağlı Camili bölgesi biyosfer rezervi olarak ilan edildi. Kula'da bir jeopark alanımız var. Yani jeolojik oluşumları da biz korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz UNESCO olarak. Onunla ilgili programlarımız var.
Güzel. Aslında Türkiye çok zengin bir mirasa sahip bu anlamda. Baktığımızda bu mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da çok önemli bir işleve sahip UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. Peki şimdi bu amaç doğrultusunda da pek çok şey yaptınız herhalde değil mi? Bu mirasın korunup kullanılması, gelecek kuşaklara aktarılması anlamında.
Şimdi bu söylediğim yani eğitim ve doğa bilimlerinin bilimlerinin yanında sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve bilgi ve iletişim sektörleri de var. Evet. Bunlara benzer şekilde UNESCO sözleşmeleri, programları, çalışmaları var. Bunların tamamını biz Türkiye'ye transfer ediyoruz. Hı hı. Öncelikle İngilizce, Fransızca ya da başka dillerde oluşmuş metinleri Türkçe'ye aktararak ilgili kamu kurumlarıyla ve kendi internet sitemizden yaptığımız çalıştaylarla veya konferanslarla duyuruyoruz. Bunların sonucunda ilgili makamlara bilgi vererek onların entegrasyonunu sağlıyoruz. Sosyal ve beşeri bilimlerde mesela MOST diye bir programımız var. Bu Suriye'den gelen ve göçlerle oluşan sorunları inceliyoruz burada ve UNESCO'ya raporlandırıyoruz. Biyoetik programımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği programımız var. Kültüre geldiğimizde 54 sözleşmesi, 70 sözleşmesi, 72 sözleşmesi, 2003-2005 sözleşmeleri bunlar ve bunların ekseninde oluşan Dünya Miras Listesi, Somut Olmayan Miras Listesi programlarımız var. İletişim programında herkes için iletişim gibi programlarımız var. Bilgi programında
hocam,
dünya belleği var.
Hocam o kadar çok şey saydınız ki bütün bir yıl yetmeyecek bunları konuşmaya gibi geldi bana.
Ve bunların yani biz Türkiye'de oluşan miras deneyimlerini dünyayla paylaşırken, dünyada oluşan deneyimleri Türkiye'ye aktarırken pek çok toplantı, pek çok rapor, pek çok sonuç bakanlıklarımızla, yani Dışişleri Bakanlığımızla, Kültür Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla ya da biraz önce söylediğim gibi ilgileri doğrultusunda Çevre Bakanlığıyla veya Orman Su İşleri Bakanlığıyla pek çok bakanlıkla çalışarak yürüyoruz. Mesela son dönemde çalışmaya başladığımız Sürdürülebilir Kalkınma 2030 hedefleri, Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun hedefleri. Bu hedefler doğrultusunda yeni bir komite oluşturduk, İhtisas Komitesi. Bunu da izleyerek kalkınma ve UNESCO arasındaki ilişkiyi güçlendirerek bu konularda da çalışmaya başladık.
Ne güzel. Tüm bunların hepsini aslında konuşacağız her pazartesi günü. Dünya Bir Hazine köşemizde. Peki şimdi Dünya Miras Listesi'nden de birazcık söz edelim. Çünkü bununla başlayacağız. Önümüzdeki haftada bunları konuşmaya devam edeceğiz. UNESCO Dünya Miras Listesi nedir? Türkiye ne zamandan beri bu listede yer alır?
Biz genel anlamda 8-10 kadar önemli UNESCO programı var. Bunlara tırnak içerisinde UNESCO'nun prestij listeleri diyoruz. Bu prestijli listelerden birisi de Dünya Miras Listesi. Dünya Miras Listesi dediğimiz liste 1972 yılında UNESCO tarafından kabul edilen, tam adını söyleyeyim, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında oluşuyor. Biz bu sözleşmeye 83 yılında taraf olmuşuz. Yani 72'den 83'e kadar 11 yıl ilgilenmemişiz bu sözleşmeye. Ne yazık ki o Türkiye'nin içinde bulunduğu
aslında.
Türkiye'nin içinde bulunduğu terör ortamı olaydı, ve sonrasındaki evet. işte askeri dönem filan ilgilenmemişiz. 83 yılında taraf olduktan sonra komiteye girmişiz ve başta İstanbul olmak üzere ve tarihi yarımada olmak üzere miraslarımızı yavaş yavaş listeye koymuşuz. Tabii çok geç kalmışlığımız var. Bu listede bizim şu anda 16 mirasımız var ama Almanya gibi, İtalya gibi, İngiltere gibi ülkelerin 40-50 mirası var. Geç kalmışlıkları telafi ederek bu listelere de yavaş yavaş miraslarımızı aldırıyoruz.
Evet, aslında çok da merak ediyorum. Bu miras listesinde nelerle başladık, nelerle devam ediyoruz, neler var? Ama süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Önümüzdeki hafta yine buralardan başlayarak devam edeceğiz. Bu hafta İnşallah. İçin çok teşekkür ediyoruz. Hocam haftaya yine görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlık görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş.
Garibim her yer bana yabancı. Dertliyim çekinme doldur hancı. Önce kılıda hafif bir sancı. Ayrılık sonradan der yavaş yavaş.
Bende bir resmi var. Yarısı yırtık, 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip, bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş.
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş.
İşte ha. yabancı. Ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.
Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Perdeleri gel yavaş yavaş.
İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
Türkiye'de saatlerimiz 15.46'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Sert şartların hüküm sürdüğü öyle bir hayatın içinde yaşıyoruz ki insan sıcacık, yumuşacık bir şeylere sığınmak istiyor. Radyodaysak, radyo dinliyorsak bize bu sıcaklığı ne verebilir ki? Elbette sözcükler. Hele o sözcükler düşlerle harmanlanmışsa. İşte bundan böyle her pazartesi sevgili dinleyicilerimiz, geçen yıl kaybettiğimiz sevgili Tülin Şen Altınlı'nın yıllar önce radyomuz için yazdığı ve bize hatıra kalan metinlerine kaçıp 3-5 dakikalığına da olsa içimizi ısıtacağız. Sözler ve düşler. Dizleri titriyordu yorgunluktan. Aradan kaç saat geçmişti? Kaç saattir adımları nereye sürüklerse oraya yürüyordu. Bilmiyordu. Hatırlamıyordu daha doğrusu. Tek hatırlayabildiği, telefonda o haberi aldığı sırada günün henüz kararmamış olduğuydu. O haber. Yok, yok, bunu düşünmek istemiyordu. Şu anda tek istediği, bulduğu ilk masaya oturup, verdiği yorgunluğa isyan edercesine sızlayan ayaklarını biraz olsun dinlendirmekti. Öyle de yaptı. Adımlarının son gücüyle hiç farkında olmadan giriş kapısının sağındaki üçüncü masaya gitti ve yığılırcasına bıraktı kendisini sandalyeye. Dalgın olmaktan da öte donuk bakışlarını pencere yönüne çevirdi. En iyisi hiçbir şey düşünmeden çoktan yanmış ışıkların aydınlattığı boğaz manzarasının seyrine sıcak kakaosu eşliğinde dalmaktı. Hoş geldiniz. Beyefendiyi bekleyecek misiniz yoksa siparişinizi alayım mı? Garsonun sesi aldı bakışlarını ışıl ışıl boğaz manzarasından. Aslında çok tanıdık olan yüzüne ilk kez görüyormuş gibi baktı bir an. Sonra sıcak kakao diyebildi sadece. Her zamanki gibi hal hatır sormayışını yadırgasa da sessizce bir baş sallayışının ardından siparişi getirmek üzere uzaklaşan garsonun telaşsız adımlarında takılı kaldı. Donuk bakışları birkaç saniye. Çocuk gibisin. Ne zaman sıcak bir kakao ısmarlasa kendisine takılan o sevgili sesi duyunca irkildi birden. Karşısındaki sandalyeye baktı. Düşle gerçek arasındaki boşlukta bir yerde beliren hayaliyle göz göze geldi o anda. Çocuk gibisin deme fırsatını yakaladığı her seferinde olduğu gibi hınzır bir sevimlilikle gülümsüyordu. Tam karşılık verecekti ki ardında buz tutmuş yüreğini çözen yakıcı bir sızı bırakarak kayboldu hayali. Bulanıklaşmaya başlayan bakışlarını boğaz manzarasına çevirdi yeniden. Saatlerdir dondurduğu yüreğinin buzları çözüldükçe ışıklar dağılmaya başladı yanan göz bebeklerinde. O telefon konuşmasından beri ilk kez farkına varıyordu duygularının. O telefon konuşmasından beri. Şimdi hatırlıyordu saatler önce yaşadıklarını. İş yerinden izin alıp her zaman buluştukları bu kafeye gelmek üzere tramvay durağında bekliyordu telefon çaldığında. Mutlaka o arıyordur diye arayanın kim olduğuna bile bakmadan açmıştı telefonunu. Onun ev arkadaşının sesini duyunca biraz hayal kırıklığına uğrasa da bunu hiç belli etmeyen bir neşeyle başlamıştı konuşmaya. Neden sonra fark etmişti hattın diğer ucundaki sesin bocalayışını, hüznünü? Ondan haber alıp almadığını sormuştu ev arkadaşı. Herhalde İstanbul'a varmıştır, birazdan buluşacağız. Biliyorsun birbirimize verdiğimiz sözleri tuttuk ve düşlerimizi gerçekleştirebileceğiz nihayet diyerek heyecanlı ve ardı ardına sıralamıştı cümleleri. Hattın diğer ucunda önce bir sessizlik olmuş, sonra bir iç çekiş, daha sonra da zoraki söylenmiş bir evet biliyorum cümlesini duymuştu. O anda fark etmişti bir şeylerin ters gittiğini. Yüzündeki neşeli gülümseme, içindeki yaşama sevinci o anda başlamıştı sönükleşmeye. Kulağında giderek yabancılaşan ses, onun o sabah erkenden arabasıyla yola çıktığını ama kısa bir süre sonra bir kaza olduğunu, emniyet kemeri bağlı olmadığı için vesaire vesaire. Düşüncelere daldığı süreçte garsonun sessizce getirip bıraktığı sıcak kakao fincanına baktı. Onun cümlesini sanki karşısındaymış gibi ona tekrarladı belli belirsiz bir fısıltıyla. Asıl sen çocuk gibisin. Verilip tutulmuş sözler, kurulup gerçekleşmemiş düşler kalmıştı geriye. İşte o anda verdi kararını. Ortak düşleri olan müzik projesini ne pahasına olursa olsun tek başına ama ikisi adına tamamlayacaktı. Adını da biliyordu artık. Adı, sözler ve düşler olacaktı. Ve bu kararla yüzünde beliren buruk tebessüme inat bir damla kurtuldu göz pınarından. Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte yeni yılın ilk günü, ilk haftasındaki beraberliğimizin bugün de sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz ama bizler her gün 15 haberleri sonrasında başkentten yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Programı bugün sizler için Feray Uz, Gülşen Aybaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan sevgili Cihan Aydoğan vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine siz sevgili dinleyicilerimize merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın. Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova
25. Kullanmaya, sıraya dayanıklı cam. Buradan da çok büyük.